Ayrım 7. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 90. Mutluluk hastalığı. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Her gün olabildiğince akıllıca, olabildiğince bütün ve olabildiğince duyarlılıkla yaşanması gereken bir şeydir hayat. Katlanmamız gereken bir şeydir. Onun çözümü yoktur. Mutluluğun psikiyatrik bir bozukluk olarak sınıflandırılmasını öneriyoruz. Teşhis el kitaplarında yeni bir isim altında yer almasını doğru buluyoruz. Majör duyguların bozukluğu, keyifli tip. Bu konudaki literatür mutluluğun istatistiksel olarak anormal bir işlev gördüğüne delalet ediyor. Tabii birisi çıkıp mutluluğun olumsuz olarak değerlendirilmediğini söyleyebilir. Bu itirazı bilimsel olarak saçma sayarak savuşturabiliriz. Bir kez onu teşhis, el kitaplarına yerleştirdik mi sıra tedaviye gelecektir. Artık hep birlikte mutluluğu, bu anormal hadiseyi nasıl tedavi edeceğimizi tartışabiliriz. Doğrusu bu ya, birkaç yıla kadar psikiyatri mecmualarında benzeri ifadelere rastlarsam şaşırmayacağım. Yahut bir uluslararası kongrede bir bilim adamının X adlı ilacın 100 mutlu denek üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin görüldüğünü söylemesi tuhafıma gitmeyecek. Çünkü insanın ruh dünyası modern batı psikiyatrisi tarafından giderek daha küçük birimlere ayrıştırılarak inceleme konusu yapılıyor. Diğer tıbbi disiplinler arasında kendisine bilimsel bir zemin bulmaya çalışan modern psikiyatri, insanın türlü ruh durumlarını sınıflandırma gayreti içinde. Bu gayretkeşliğin bir neticesi olarak çoğumuz için sıradan bir hal olabilen keyifsizlik, minor depresyon adıyla anılıp ilaç tedavisi önerilebiliyor. Uluslararası bir kongrede Amerikalı bir bilim adamının sigara kullanan kişileri, o sıralarda her derde deva olarak sunulan bir antidepresanla tedavi ettiğine ilişkin bir bildirisini dinlediğimi hatırlıyorum. Bunun gibi şişmanlık da hızlı ruhsal sistem üzerine etkileyen ilaçlarla tedavi edilecek bir durum, bir teşhis kategorisi haline getiriliyor. Çok kahve içme, kahve bağımlılığı, aşırı alışveriş gibi durumlar da Amerikalı meslektaşlarımızın çekmecelerinde birer teşhis kategorisi olarak bekletiliyor. Teşhis yelpazesinin genişlemesi ve en masum insan davranışı ve halinin bile artık psikiyatrinin araştırma nesnesine dönüşmesi, Ivan Illich'in yıllar önce dile getirdiği bir tehlikeyi artık iyiden iyiye yaşadığımızı gösteriyor. Illich, doğum ve benzeri doğal hadiselerin tıbbi bir konu haline gelmesini, getirilmesini eleştiriyordu. Hayatın tıbbileştirildiği bir çağda yaşıyoruz. İnsanla ilgili olan, onun fizyolojisini ilgilendiren her şey bir el çabukluğuyla tıbbın hükümranlık alanına sokuluveriyor. İnsanın ruh dünyası söz konusu olduğunda da modern tıbbın üvey evladı psikiyatri, kendini sevdirme ve bilimsel uslu bir çocuk olma telaşı içinde hayatın kendisini bir psikiyatrik fenomenler toplamına irca ediyor. Hayatın psikiyatrizasyonu bu seküler bakış açısıyla sizin dindarlığınız pekala bir psikiyatrik bulgu olarak değerlendirilebiliyor. Aynı bakış açısını paylaşan ve yine Amerikalı bir meslektaşımız, aşk hastalığının tedavisinin de yakında bulunacağını iddia edivermişti geçtiğimiz yıllarda. Bu şekilde hayat, yaşanması gereken bir şey olmaktan çıkarılıp tedavi edilmesi gereken bir şeye dönüştürülüyor. İnsan, duygusal ruhsal süreçlerini etki edebilen bir amir değildir artık. O, bu süreçlerin bir kurbanı, cüz-i iradesi sıfırlanmış bir kazazededir. Psikiyatrizasyon işleminin bir işlevi, bireyi tıp, psikiyatri karşısında, dolayısıyla da onların temsil ettikleri politik güç yahut kurulu düzen, establishment, karşısında güçsüz kılmak ise bir diğer işlevi de çok uluslu ilaç şirketlerinin ekmeğine yağ sürmektir. Bugün psikiyatrik araştırmaların önemli bir bölümü ilaç şirketlerinin vesayeti altındadır. Bu şirketler tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmaların halihazırdaki ilaçlara yeni kullanım alanları açmak gibi saklı bir işlevi vardır. Eğer bir ruh halini teşhis edilmesi gereken bir şeye dönüştürürseniz, ona uygun bir ilacı da muhakkak bulacaksınızdır. Oysa teşhis hastada olup biten bir durumdan çok hekimlerin zihinlerinde olup biten bir durumdur. Gördüğümüz bir şeyi isimlendirememek sanırım çoğumuzda bir tedirginlik yaratacaktır. Batı geleneği çevrede olup bitenleri anlayabilmek için onları sınıflandırarak hem kendine bilimsel bir alan açmakta hem de uygulayıcıların tedirginliğini gidermektedir. Mesela şizofreni diye bir durum olmadığı, bunun belirli yaşantı ve tutumları anlamlandırmak için sadece hekimlerin zihninde var olan bir şey olduğu tezi sıkça tartışılmıştır. R.D. Lang daha ileri giderek bunun bir politik yaftı olduğunu söylemiştir. Bakınız, Yaşantının Politikası, Vadi Yayınları. Bugün teşhis el kitaplarında önemli bir yer tutan kişilik bozuklukları, ucu nereye çekseniz giden teşhis kategorileridir ve psikiyatrinin önemli teorik açmazlarından birini teşkil etmektedir. Mutluluğumdan yahut mutsuzluğumdan yana bir şikayetim yok. Mutlu olduğum zamanlar daha dışa dönük oluyor, insanlarla çok şey paylaşabiliyorum. Hüzünlü olduğum zamanlarda içimin titreyişine kulak kesiliyor ve şiir yazabiliyorum. Her iki durumun da ilahi bir bağış olduğuna inanıyorum. Fazladan taşıdığımı söyledikleri 5-10 kilo ile aram gayet iyi. Kanser yaptığını bilsem bile günde 5-6 sigara tellendirmeden edemiyorum. Bütün bunlar için ilaç almaya hiç niyetim yok. Aynen Thomas Saz gibi düşünüyorum. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Her gün olabildiğince akıllıca, olabildiğince bütün ve olabildiğince duyarlılıkla yaşanması gereken bir şeydir hayat. Katlanmamız gereken bir şeydir. Onun çözümü yoktur. Anestezi Çağı. Kendime Yardım kitaplarında mutluluk ve başarı orta sınıf kitap okurunun heveslerine uygun bir biçimde yeniden biçilir. Daha fazla zenginlik, daha çok toplumsal saygınlık, çekicilik ve daha çok arkadaş, daha çok nüfus. Böylesi kazanımların başarı sayıldığı bir dünya için doğrusu güzel yemler. Modern çağda insan uyuşmak istiyor. Anestezi rejimleri insanları ızdıraba karşı duyarsızlaştırıyor ve insanın yaşadığı hayattan bir şeyler öğrenmesini güçleştiriyor. Romantizm endüstrisi bizi aşk satarak uyuşturuyor. Kozmetik endüstrisi beden satarak. Bir de bize mutluluk satan Kendine Yardım kitapları var. Yani mutluluk endüstrisi. Yabancılık ve yalnızlığın aşmanın ruhsal sıkıntıları tırmandırdığı bir çağda her derdi deva çözümleriyle mutluluk endüstrisi sıkıntılarımıza çare bulduğunu iddia ediyor. Ekonomik ve toplumsal baskıların insanları derin kişilik değişimlerinden ve onlara basınç uygulayan toplumsal kuvvetleri anlayabilme imkanından mahrum bıraktığı bir çağda Kendine Yardım kitapları değişimin birkaç hamlede başarılabilir basit bir yönergesini sunuyor. Onlara göre kişisel değişim, neşe ve kurtuluş birkaç adımda başarılabilir. Kendine Yardım kitaplarının fitilini ateşleyen şey, sıkıntılarımızın kökenine inebileceğimiz ve onların üstesinden gelebileceğimiz düşüncesi. İnsanların kimileyin karma karışık sorunlarına basit ve gerçekçi olmayan çözümler içeren bu kabil kitaplar, kişisel değişim ve gelişimin uzun süreli olabileceğine dair yalancı bir vaatte bulunuyor. Ve bugüne dek pek çok danışanımdan dinlediğim üzere sonunda ciddi bir hayal kırıklığına yol açıyorlar. Bu kitaplarda yer alan çağrılar, insan mutsuzluğunun politik ve toplumsal köklerine nadiren vurgu yapıyor ve daha çok mutsuzluğa basit sebepler buluyorlar. Basit sebeplerin de basit reçeteleri oluyor. Elbette Kendine Yardım kitaplarının ölçülü bir üslupla yazılanları da yok değil. Kimi insanlar da daha nitelikli bu ürünlerden istifade ediyor olabilir. Bu yazıda Kendine Yardım kitaplarının en bilinen örneğinden yola çıkarak bir söylem incelemesi yapmak istiyorum. Sözünü edeceğim kitap, Sır, yani The Secret. Bu kitap da diğerleri gibi ıstırabımızın kaynağını bir tek basit sebebe indirgiyor. Hayatınız yolunda gitmiyorsa bunun sebebi negatif düşünmektir. Düşünceleriniz neredeyse her şeyin temel sebebidir ve siz ısrarlı düşüncelerle onu çağırmadıkça başınıza bir musibet gelmez. Mevcut gerçeklik veya hayatınız aklınızdan geçirdiğiniz düşüncelerin eseridir. Çekim yasası gereği iyi şeyler düşünürsek iyi şeyler, kötü şeyler düşünürsek kötü şeyler başımıza gelir. Ne kadar da kolay değil mi? Sebepler kadar çözümler de basittir artık. Kendinizi kainatla aynı safa yaslayın. Ne istediğinizi bilin ve onu kainattan isteyin. Düşünce ve dilinizi çekmek istediğiniz şeye ayarlayın. Arzu nesnenizin gelmekte olduğunu hissedin ve ona göre davranın. İşte bu her şeyin sırrıdır. Neşe, para, sağlık, ilişkiler ve istediğiniz daha pek çok şey size sınırsızca verilecektir. İste, inan, al. The Secret tıpkı Da Vinci şifresi gibi paketlenip sunulur. Sanki eskiler sırrın ne olduğunu biliyorlardı da bu sırrı kimse vermeye yanaşmıyorlardı. The Secret, kainatı büyük bir alışveriş merkezi gibi resmeder. İstediğimiz mallarla dolu. Satın almak için kuvvetli bir biçimde istememizin yeteceği büyük bir alışveriş merkezi. Eyleme geçmenize, bir şeyler inşa etmenize, bir şeyleri düzeltmenize gerek yok. İsteyin yeter. Çekim varsayımı, bize başlarına musibet ve belalar gelen çocuk veya yetişkinlerin bu sıkıntıları olumsuz düşündükleri veya yeterince olumlu düşünemedikleri için maruz kaldıklarını söylemiş olur. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiği, dünyanın bir sınanma yeri olduğu ve insanın ıstırap ve musibetlerle de olgunlaşabileceği yolundaki metafizik düşünce modern faydacılık eliyle rafa kaldırılır. Bu kitap da bütün kendine yardım kitaplarındaki formülü mündemiştir. İlkin, insan mutsuzluğu ve başarısızlığı basit bir sebebe, yanlış düşünme, irca edilir. İkincisi, eldeki meselenin çözümü için hazmı kolay, basit çözümler önerilir. Olumlu düşünme ve çekim yasasına uygun yaşama. Ve üçüncüsü, bu çözümleri sadakatle takip etmekle ulaşabileceğiniz baştan çıkarıcı vaatlerde bulunur. Sınırsız başarı, gençlik, aşk ve mutluluk. Geçmişin bilgelerinin sözleri sanki bu kitapların varsayımlarını destekliyormuş gibi art arda dizilir. Aslında yapılan bilgece sözleri bağlamından kopartarak onları özgün anlamından arındırmaktan ibarettir. Mutluluk ve başarı orta sınıf kitap okurunun heveslerine uygun bir biçimde yeniden biçilir. Daha fazla zenginlik, daha çok toplumsal saygınlık, çekicilik ve daha çok arkadaş, daha çok nüfus. Böylesi kazanımların başarı sayıldığı bir dünya için doğrusu güzel yemler. Toplumsal baskıları hafifletmeden, çaba harcamadan, kişiliğinizi esaslı bir dönüşüme uğratmadan çok az bir çabayla size başarı vaat edilmektedir. Modern toplumun hızlı temposuyla uyumlu, hızlı bir çözüm. İşin tuhafı, bu kitapları okuyanlar kendi hayatları üzerine pek az kafa yorabilen insanlardır. Bir kitap onlara nasıl yaşamaları gerektiğini vaaz etmekte ve onları derin düşünce zahmetinden kurtarmaktadır. Kendine yardım kitapları, hayatın getirdiği sorunlar üzerine düşünme fırsatı bulamayan ama bu sorunları da kolay yoldan def etmek isteyen insanlar için biçilmiş kaftandır. Ancak bu kitaplar insan ıstırabının karmaşık doğasını bize anlatamıyor. Çok satış ve çok para arzu ettikleri için insani sıkıntıları aşırı basitleştiriyor. Bu yönleriyle de modern çağın güçlü uyuşturucuları arasında yerlerini alıyorlar. Maneviyatın light olanı. Yaşadığımız zaman diliminin özelliklerinden biri, adanmışlıktan uzaklaşma olarak tarif ediliyor. Bu, aşkınlıkla ilişkilerimiz için de geçerli. 20. yüzyıl insanının temel sorunu nedir? Diye sorar Rollo May ve kendi sorusuna kendisi cevap verir. Boşluk. İnsanlar neyi istediklerini ve neyi hissettiklerini bilmemektedirler. Burada boşluk sözcüğünü kelime anlamıyla almamak gerekir. Boşluk yaşantısı, insanlar kendilerini kendi hayatları ve içinde yaşadıkları dünyayı değiştirme bakımından etkili bir şey yapamayacak kadar güçsüz hissettiklerinde sökün eder. İçsel boşluk ya da içimizdeki yoksulluk, kişinin kendi hayatını yönlendirebilecek veya başka insanların kendisine yönelik tutumlarını değiştirebilecek bir aktör olamadığı durumlarda belirginleşir. Ümitsizlik ve çaresizlik galip gelir ve nihayet insanlar istemekten, irade etmekten de vazgeçebilirler. Modern batılı insan yüzyıllar boyunca rasyonalite, tek biçimlilik ve mekanikliğe vurgu yapan bir eğitim tornasından geçirilmiştir. İçsel boşluğunu sezen modern insan kendi başına kalmaktan korkar, bir yalnızlık korkusu içinde yaşar ve içindeki boşluğu dolduracak müsekkinlere yönelir. Tüketim kültürü, sözde manevi rehberler, gurular, işkolik yaşam tarzı insanın bu iç boşluğunu gidermek için emre amade bekletilmektedir zaten. Modern insanın en temel meselelerinden birisi de ölümle yüzleşememesi, ölüme doğrudan bakamaması, dahası onu inkar etmeye yönelmesidir. Bir tür beden oymacılığı olan kozmetik endüstri ve plastik cerrahi, ölümü durdurma saplantısından ekmek yemektedir. Ölümün inkarı giderek hayatın inkarına dönüşmekte, varoluşsal nevroz insan ruhunu yurt edinmektedir. Gaye yokluğu, modern tecrübeyle birlikte bir gulyabani gibi insanın yolunu kesmekte, hayat anlık hazların doyurulduğu bir ritüeller dizisi olarak algılanmaktadır. Böyle bir fidelikte mistik yönelişler kaçınılmazdır. İnsanın ruh yarasına deva olacağı düşünülen bilim, teknik ve ilerleme fikri, deva olmak bir yana insanın yabancılaşmasını tırmandırmaktadır. Kendi benliğinden daha yüksek bir iradeye yönelmek insanın doğasında vardır. Varoluşun niçin sorusuna cevap veremeyen ve giderek bir uzman körlüğünden muzdarip olan modern bilim insanın yönünü aydınlatamıyor. İnsanlar da bu yüzden onun kapsamadığı bir alana, metafiziğe çeviriyorlar bakışlarını. Ünlü kişilik kuramcısı Robert Kloninger, 90'lı yıllarda kişilik boyutları arasında aşkınlık boyutunu da ekleyerek insanın aşkın olanla kurduğu ilişkiyi bilimsel bir düzlemde yeniden tanımlamak istiyordu. Ama neden zahmete, oluşa, çileye dayalı bir manevi yönelişi tercih etmiyor da içeriği boşaltılmış bir maneviyata yöneliyor insanlar? Bence bu sorunun cevabı insanların modernitenin sunduğu zihinsel ve fiziksel konfordan vazgeçmeden içsel boşluklarını doldurmak istemelerinde aranmalı. Erich Fromm'un meşhur dikotomisine başvurursak sahip olmak ya da olmak arasında çileli bir seçim yapmaktansa her iki şıkkı birden işaretlemek istiyor modern insan. Bir feragat söz konusu olacaksa tercihini olmaktan vazgeçmek adına kullanıyor. New Age dinleri, içi boşaltılmış sufizm ve doğu meditasyonları manevi açlık içinde debelenen batı insanına pansuman niyetine servis ediliyor uzun yıllardan beri. Bu vasıtalarla endüstri toplumunun yalnız ve tedirgin insanı içindeki boşluğu onardığı hissine kapılıyor. Kendisini bir sürüliğine de olsa iyi hissediyor. Yaşadığımız zaman diliminin özelliklerinden biri adanmışlıktan uzaklaşma olarak tarif ediliyor. Bu aşkınlıkla ilişkilerimiz için de geçerli. Kimse kulaklarını ve kalbini inandığı Tanrı'nın sözlerine sonuna kadar açmıyor. Maneviyet ve din insanın aidiyet sorununa köklü bir cevap sunuyor. Dolayısıyla üyelerini onaylıyor, teyit ediyor. Çağımızın tedirgin insanı özgürlük ve onaylanma arasındaki çelişkiyi yoğun bir biçimde yaşıyor. Ve Tanrı ile kurduğu ilişkiyi dahi özgürlüğünü yitirme korkusu adına daha pragmatik bir düzlemde inşa ediyor. Böylece maneviyat onun hayatını dönüştürmüyor. Sadece ruh üşümesini bir yere kadar iyileştiriyor ve reel dünyanın kazanç ve faydalarından vazgeçmesi icap etmiyor. Bu light maneviyat, bütün diğer tüketim nesneleri gibi kişinin geçici bir süre için kullandıktan sonra buruşturup attığı basit bir tüketim nesnesine dönüşüyor ve insan kişiliğinde kalıcı bir etki bırakmıyor. Zahmete, oluş çabasına, çileye yaslanmayan bir arayış, sonuç itibarıyla iyileştirmeye çalıştığı boşluğu büyütmekten öte bir anlam taşımıyor. Yunus'un Tapduk'un derhana kaç yıl odun taşıdığını light maneviyat ehli unutmuş olmalı. Bilinen bir sufi öyküyü hatırlamanın tam da sırası. 8. yıla ait bu öykü Belh hükümdarı İbrahim bin Ethem ile ilgilidir. Ve bu olaydan sonra İbrahim bin Ethem'in yola girdiği belirtilir. İbrahim bin Ethem bir gece yarısı sarayında uyurken tavandan tıkırtılar gelir. Sanki damla birileri yürüyor gibidir. İbrahim bin Ethem kim orada diye bağırır. Bir dost diye cevap verir meçhul bir ses. Devimizi kaybettik de damda onu arıyorum. İbrahim bin Ethem ahmak diye seslenir. Damda deve mi arıyorsun? Meçhul ses adı düşüncesiz diye karşılık verir. Sen ipek elbiseler içinde ve altın sedirde uyuklayarak Allah'ı arıyorken biz niye deveyi damda aramayalım? 7. ayrımın sonu sayfa 101.